kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Evet, Kısa Dalga'da konuğumuz DEM Parti Kadıköy adayı, avukat, hukukçu Veysi Eski. Veysi Bey hoş geldiniz.
Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim.
Kadıköy Belediyesi eş başkan adayı olarak düzelteyim en baştan.
Değil mi? Evet. Aslında evet. Bu eş başkanlık yani oy seçenekleri, seçmen özgürlüğü seçenekler gerçekten çok takdire şayan bir iş. Ve Nimet Hanım yanılmıyorsam değil mi eş başkan adayımız?
Evet, Nimet Hanım kendisi felsefe hocası, çok değerli bir arkadaşımız. Birlikte eğer Kadıköy Belediyesi'ni yönetirsek birlikte yöneteceğiz. Kadın bakış açısıyla yöneteceğiz. Eşit temsiliyetle yöneteceğiz. Bu bizim açımızdan mor çizgi, öyle söyleyeyim. Mor çizgimiz.
Direkt sorayım hocam, direkt. DEM Parti Kadıköy'de nasıl gidiyor?
DEM Parti Kadıköy'de iyi gidiyor. DEM Parti biz yaklaşık işte seçim satım haline girdikten sonra, adaylıklarımız belli olduktan sonra çok yoğun bir çalışma temposuyla çalıştık. STK'ları ziyaret ettik, hemşeri derneklerimizi ziyaret ettik, kadın örgütleri arkadaşlarımız tarafından ziyaret edildi. Kadıköy'de esnafı ziyaret ettik, işçileri ziyaret ettik. Her yerde çok olumlu dönüşler aldık. Çünkü Kadıköy daha önce de DEM Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerden biriydi sizin de bildiğiniz evet. Gibi. Şu anda aynı ilgiyi, aynı şeyi sahadan geri dönüş olarak aldığımızı ifade edebilirim.
Peki projelerinizi Kadıköy Belediyesi için, Kadıköy Belediyesi'ni kazanmanız durumunda yapacağınız şeyleri rahatlıkla aktarabildiniz mi?
Yani şöyle söyleyeyim, bizim geçen ben bir yayında da söylemiştim. Kadıköy'de aday olmak konforlu bir şey ama DEM Parti'den aday olmak çok da konforlu değil. Yani Kadıköy evet rahat bir yer, rahat çalışma yürütülebiliyor ama bizim açımızdan sürekli olarak bir polis tacizi halinde çalışmak durumunda kaldık. Hatta seçim çalışmalarımız sürecinde eş başkanım Nimet Hanım'la birlikte, arkadaşlarımızla birlikte gözaltına da alındık. Sürekli olarak her gittiğimiz yerde bizden önce güvenlik şube gitmiş oluyor. Öyle bir çalışma halindeyiz. Çünkü bizim halka ulaştıracağımız mesajlar, bizim halka ileteceğimiz mesajlar birilerinin işine gelmiyor ve sürekli olarak bu polis tacizi altında çalışmak zorunda kaldık. Ama biz buna rağmen çalışmamızı yürüttük. Buna rağmen halklara kendimizi anlattığımızı düşünüyorum. Çünkü zaten sizlerin de bildiği gibi Türkiye'de herkesin bir fikrinin olduğu meselelerden biri de DEM Parti zaten. Evet. DEM partiler olmadan her yerde DEM Parti konuşuluyor. Biz kendimiz gidip halkımıza DEM Parti'nin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve bunda da eğer kısmen katkımız olmuşsa da ne mutlu bize, öyle söyleyeyim.
Peki şunu sormak istiyorum. DEM Parti'nin seçimlerde her bölgeden aday çıkarmasından kendi kitlesinin memnun olduğu konusunda görüşler var. Siz nasıl geri dönüşler alıyorsunuz DEM Parti seçmeninden?
Yani şöyle ifade edeyim, ben şeyde 14 Mayıs döneminde DEM Parti'de parti meclisinde yer alıyordum. Biz 14 Mayıs seçimlerinden sonra çok ciddi bir eleştiri, öz eleştiri sürecine girdik. O süreçte yaklaşık 30 bin halk toplantısı yaptık. Girmediğimiz mahalle, girmediğimiz ev kalmadı. Halkımızla seçim sonuçlarını ve DEM Parti'nin bundan sonraki yol haritasını birlikte belirledik, öyle ifade edeyim. Ve halkımızın bizden temel taleplerinden biri DEM Parti'nin kendi adaylarıyla, kendi söylemiyle, kendi sözleriyle sahada olması yönündeydi. Bu noktada bizler de üzerimize düşeni yerine getirdik. Her yerde adaylarımızı çıkardık. Yine özellikle Kürt illerinde bir ön seçim süreci gerçekleştirdik. Ön seçim süreci sizlerin de bildiği gibi gerçekten bugüne kadar Türkiye'de deneyimlenmemiş, aslında dünyada da deneyimlenmemiş. Çünkü partiler içerisinde yapılan ön seçimlerde sizin de bildiğiniz gibi daha çok formel parti üyeleri üzerinden yapılan ön seçimler oluyor. Ama bizim bu dönemde deneyimlediğimiz ön seçimde sadece parti üyeleri değil, sivil toplum kuruluşları, işte halk kesimleri, halk kesimini temsilen var olan insanlarımızın tamamını dahil olduğu bir ön seçim süreci yaşandı ve o ön seçim neticesinde adaylarımız belli oldu. Bunun da bize çok olumlu geri dönüşleri oldu. İstanbul ve diğer bölgelerde de yine sizin de ifade ettiğiniz gibi kendi adaylarımızla sahadayız. İşte kaldı son iki gün. Artık sonucu halklarımız belirleyecek. Halklarımızın söyleyeceği sözde her şey başımız gözümüz üstüne. Kürtçe ifadesiyle serserer serçalan diyeceğiz yani. Bundan başka söyleyecek bir şey yok.
Şunu sormak istiyorum. Kadıköy'e DEM Parti olarak Kadıköy'ün yönetimine talipsiniz. Peki sizce Kadıköy'ün, İstanbul'un aslında önemli ilçelerinden biri, çok önemli bir ilçede adaysınız. En temel sorunu ne ve nasıl çözmeyi planlıyorsunuz?
Ya şimdi şöyle, Kadıköy aslında İstanbul'un göz bebeği ilçelerinden biri. Kadıköy'ün nüfusu yaklaşık sizin de bildiğiniz gibi 500 bin falan ama yani hafta içi 2 milyon, hafta sonu 3 milyon insanın hizmet aldığı bir bölgeden bahsediyoruz ve çok ciddi bir şekilde bir ulaşımın kesiştiği bir yerden bahsediyoruz. Kadıköy'ün şu anda görünen en büyük sorunu bizce bu zaten aslında sadece Kadıköy'ün de değil, tüm İstanbul'un sorunu bir deprem gerçekliğimiz söz konusu. 6 Şubat'tan sonra yaşadığımız süreci hepimiz biliyoruz. Bu ülkenin dörtte biri bir yıkımla karşılaştı. İnsanlar sokaklarda günlerce şeylerin, binaların yıkıntılarının başında beklediler. Ölülerini dahi alamadılar. Onu düşündüğümüz zaman İstanbul'a baktığımız zaman böyle bir depremin yaşanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve Kadıköy'de şu anda dönüşüm bekleyen yaklaşık 10 bin binadan söz ediyoruz. Yani ciddi anlamda bir dönüşüm seferberliği gerekiyor Kadıköy'de. Ama bu dönüşüm seferberliğinin nasıl yapıldığı önemli. Şimdi daha önce kentsel dönüşüm süreçlerinde Fikirtepe'de yapılanlar aşağı yukarı aslında biraz bu süreçleri takip eden insanlarımız tarafından biliniyor. Yani Fikirtepe bir şekilde insansızlaştırıldı ve Fikirtepe tamamen bir beton yığını haline geldi. O dönemde ben o süreçte halkla birlikte buna karşı mücadele ettik biz. Ama maalesef sermaye ve müteahhitlere yenildik, yani onu ifade edeyim. Bugün Fikirtepe'de bir kent içi mültecileşme durumu söz konusu oldu. Yani daha önce Fikirtepe'de oturan halk şu anda Fikirtepe'de oturamıyor. İşte Fındıklı'da, Sancaktepe'ye vesaire taşınmak durumunda kaldılar. Bugün en son çıkarılan rezerv yasasıyla birlikte ciddi anlamda halkın daha önceki kentsel dönüşüm yasasından daha beter bir durumda. Hem ilçe belediyelerini hem büyükşehir belediyelerini tamamen devre dışı bırakılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle halkın bir mülksüzleştirilmesi süreci söz konusu. Bu noktada biz Kadıköy Belediyesi'ni kazandığımız takdirde bu yerinde dönüşüm meselesini oluşturacağımız mahalle meclisleri eliyle gerçekleştireceğiz. Çünkü mesela şöyle deniyor ya, işte burada belediyenin bir etkisi olmaz vesaire vesaire. Ortada bir mülkiyet hakkı ihlali söz konusu. Eğer halkımız kendisi doğru şekilde mahalle meclisleri eliyle örgütlenip o yerinde dönüşümü STK'larla, işte TÜMOP'la ve çevre mühendisleri odalarıyla tüm yetkin kurumların katılımıyla gerçekleştirirse Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı boşa çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada eğer DEM Parti Kadıköy Belediyesi'ni kazandığı takdirde Kadıköy'de öncelikli işi olarak halkı bu noktada örgütleyip kendi güvenli barınma imkanlarını hep birlikte nasıl sağlayabiliriz, hep birlikte tartışıp bunu çözme noktasında da halkla birlikte karar vermek ve AKP-MHP'nin özellikle Kadıköy gibi ransal değeri yüksek bir yere müdahalesinin önüne geçmeye çalışacağız. Bu bizim açımızdan Kadıköy'ün birinci sorunu. Yine Kadıköy, sizlerin de bildiği gibi, kültür sanat merkezi bu şehrin. Evet, özellikle Beyoğlu'nun insansızlaştırılmasından sonra inanılmaz derecede insanların gelip işte kültür sanat etkinliklerinde bulundukları, birlikte bir şeyler paylaştıkları bir merkez. Ama şu anda bu anlamda da Kadıköy'de çok ciddi sıkıntılar var. Çünkü Geçen gün bakın biz Özgür Sanat Meclisi ile toplantı aldık. Özgür Sanat Meclisi'nde işte Büyükşehir Belediyesi tiyatrolarının genel yayın yönetmeni Orhan Alkaya'nın ve ressam arkadaşlarımız, mimar arkadaşlarımız yer alıyor. Onlarla da bir tartışma yürüttük. Yani çok ciddi bir şekilde Kadıköy Belediyesi'nin bürokratik bir yaklaşımla hem mimari olarak hem de sanatın yaygınlaştırılması, sanatçılara destek verilmesi noktasında çok ciddi sorunlar yaşadıklarını ifade ettiler. Çünkü şöyle düşünün, bir yerde mesela bir sanat faaliyeti yürütülüyor, sanatçıların yanına aynı zamanda bir de müdür atanıyor. Şimdi o sanatın faaliyetini müdürle yürütmek durumunda kalıyor Kadıköy Belediyesi ve mevcut anlayış. Çünkü mevcut anlayış aynı şekilde AKP MHP'den bir farkı yok. Bizim işte üçüncü yol dediğimiz mesele bu. Biz mesela kültür sanat noktasında mesela şeylerle özellikle sanatçılara bırakacağız buradaki çalışmaları. Çünkü sanatçıların çok daha özgür ve yaratıcı işler çıkaracağını düşünüyoruz. Şimdi özellikle bu noktada o bürokratik bakış açısını tamamen ortadan kaldıracağımızı ifade edeyim. Yine gençlerle ilgili çok ciddi gençlerin yaşadığı sorunlar var. Gençler mesela barınamıyoruz hareketinin ilk çıktığı yer sizlerin de bildiği gibi Kadıköy.
Evet.
Neden? Neden? Çünkü çok ciddi bir üniversite öğrencisi potansiyelinin olduğu bir yer. Ama artık ben de üniversite yıllarını Kadıköy'de geçirmiş bir arkadaşınız olarak ifade edeyim. Biz üniversite yıllarında 90'ların sonunda 2000'lerin başını rahatlıkla Kadıköy'de ikamet edip rahatlıkla Kadıköy'ün kafelerinde, Kadıköy'ün işte kültür sanat alanlarında kendimizi ifade edebiliyorduk. Ama şu anda herhangi bir üniversite öğrencisinin Kadıköy'de kalabilmesi, orta sınıf ve altı bir aileden gelen üniversite öğrencisinin Kadıköy'de yaşayabilmesi mümkün değil. Şimdi bu noktada biz çok ciddi bir şekilde Kadıköy'de yurt sorunu var ve Kadıköy Belediyesi'nin bu yurt meselesini çözebilecek bütçesi de söz konusu. Çünkü ciddi anlamda bu dönüşüm süreci içerisinde belediyeye terk edilmiş alanlar var ve bu belediyeye terk edilmiş alanların rantsal değerleri gerçekten çok yüksek. Yani belediyenin yapacağı anlaşmalarla hemen hemen her mahallede birer yurt yapma şeyi var, imkanları var ama belediye bu imkanlarını nedense genellikle müteahhitlerle paylaşıyor, öğrencilerle paylaşmıyor. Şimdi yine bizim öğrencilere dair şöyle bir şeyimiz var, projemiz var. Biz hem esnafımızın da sorunlarını çözebilecek hem de öğrencilerimize destek olabilecek bir kahve bizden diye bir projemiz var. Öğrencilerimizin sadece öğrenci kartlarıyla esnaflarımızla yapacağımız anlaşmayla gittikleri kafelerde %50 indirim, yani onun %50'sini belediye karşılayacak şekilde hem esnafımıza bir destek olacak hem de öğrencilerimize bir destek olacak. Aynı şekilde sizlerin de bildiği gibi Kadıköy aynı zamanda bir emekli şehri. Emeklilerimizin çok yoğun olduğu bir şehir. Aynı uygulamayı özellikle 65 yaşın altındaki emeklilerin bildiğiniz gibi şu anda ulaşım sorunları çok ciddi. Büyükşehir Belediyesi bu noktada ulaşım sorununu çözmüyor. Ve burada 65 yaşın altında olup emekli olan yurttaşların ulaşım maliyetlerini Kadıköy Belediyesi destek olacak. Yine emeklilerimizin faydalanabileceği bazı işte deniz kenarında, Caddebostan'da, Moda'da vesaire birçok mekanla anlaşmalar yapıp orada da aynı şekilde emeklilerimiz için de belli indirimler sağlamayı düşünüyoruz. Yine baktığımız zaman Kadıköy'ün çok ciddi bir şekilde sokak hayvanları ve sokak hayvanlarında biliyorsunuz Kadıköy hayvansever bir bölge ve inanılmaz derecede Kadıköy'de yaşayan yurttaşlarımız eşit türlerle eşit bir bağ kuruyorlar. Gerçekten bu da çok kıymetli. İşte bu noktada belediyenin çok ciddi bir destek vermesi gerekiyor. Özellikle mama desteği, özellikle veteriner desteği, kısırlaştırma noktasında hizmetlerin çok daha organize ve destekleyici olması gerekiyor. Ama Kadıköy Belediyesi nedense şu anda sokak hayvanlarını sadece hayvanseverlerin vicdanına terk etmiş vaziyette ki şu ekonomik krizi hayvanseverler ciddi anlamda bu mama fiyatlarıyla ve kısırlaştırma fiyatlarıyla baş edemez haldedir. Çok ciddi bir sorun olarak biz bunu görüyoruz. Yani Kadıköy'de şöyle bir şey var. Kadıköy sürekli olarak rantçıların gözünün olduğu bir yer. Sizlerin de bildiği gibi. En son bu Medipol Hastanesi'nin Acıbadem'de işte 18 katlı hastane yapıp hastanenin otoparkını bir şekilde kamusal alanlarla çözmeye çalışması ve metronun üzerine işte 7 katlı bir otopark projesini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmaları. Yani bu noktalarda özellikle Söğütlü Çeşme meselesi en ulaşımın ana arterlerinden biri sizin de bildiğiniz gibi. Bugün
evet.
Mesela Söğütlü Çeşme'de bir AVM inşaatı yapılıyor. Biz mesela bu AVM inşaatına en başından beri karşı çıktık. Ama Kadıköy Belediyesi Belediye Başkanı ile yaptığımız görüşmede Kadıköy Belediye Başkanı bize şunu söyledi. Orada AVM yok, dükkan yapıyorlar dedi. Biz de dedik ki dükkan AVM'de dükkan olmaz tabii ki. AVM'de ağaç olur. Kadıköy Belediyesi adeta dalga geçer şekilde yaklaştı olaya. Kadıköy Belediye Başkanı sanki şeyde AVM'de dükkan değil de ağaç yetiştiriliyormuş gibi. Yok, burada dükkan olacak yani AVM olmayacak gibi bir yaklaşımda bulunduk. Bu kabul edilebilir, dalga geçici bir yaklaşım. Bu halkımız açısından kabul edilebilir bir yaklaşım değil. Yani şunu ifade edeyim kısaca özetle. Biz ekolojik, demokratik, kadın özgürlükçü bir bakış açısıyla, katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla Kadıköy Belediyesi'ni yöneteceğiz. Kendimiz işte iki eş başkan ya da belediye meclisiyle değil, mahalle meclislerimizin katılımıyla yöneteceğiz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Peki son olarak şunu söylemek istiyorum. Artık seçime saatler kaldı. Meral Hanım da, Meral Danış Beştaş Büyükşehir adayınız. Ve Meral Hanım'ın kazanamadığı durumda eğer Kadıköy'ü alırsanız Büyükşehir Belediyesi'nin Murat Kurum ya da Ekrem İmamoğlu adı öne çıktığı için bu isimleri zikrediyorum. Uyumlu çalışabileceğinize inanıyor musunuz Kadıköy Belediyesi olarak ve beklentiniz ne olur Büyükşehir'den?
Yani biz şöyle ifade edeyim. Zaten yerel yönetimler yasasıyla Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetki sınırları bellidir. Yani burada evet. Meral Hanım'ın Murat Bey'in ya da Ekrem Bey'in kazanmasının bizim açımızdan bir farkı yok. Yeter ki her kim olursa olsun yeter ki bizim yetki sahamıza girmesinler. Yeter ki ransal projelerde burjuvazi ile çalışmasınlar. Öyle ifade edeyim. Bu noktada Kadıköy'e o anlamda müdahale işte biraz önce bahsettiğim Medipol Hastanesi örneğinde olduğu gibi. Yani Medipol Hastanesi örneği şu anda mesela Ekrem Bey Büyükşehir Belediyesi'nde Medipol Hastanesi eski Sağlık Bakanı'nın ama iş ranta geldiğinde aynı meselede bir araya gelebiliyorlar. Böyle bir durumda biz Kadıköy Belediyesi olarak tabii ki halkımızla birlikte davranacağız. Halkımızın talepleri doğrultusunda davranacağız. Oyuna çomak sokacağız. Onu söyleyeyim yani. Böyle bir oyun kurulduğunda çomak sokacağız. Ama bunun dışında kendi yetki alanımız içerisinde herkesle de uyumlu çalışacağımızı ifade edebilirim yani.
Merkezi yönetim iktidarında diyebiliriz. Biliyoruz ki işte eski adıyla HDP, Yeşil Sol ve şimdi DEM Parti. Bir kayyum geleneği vardır gidiyor. Kayyumdan bir türlü kurtulamıyor nedense. Kayyum atanması endişeniz var mı? Türkiye geneli anlamında da soruyorum bunu size. Kadıköy adayı olarak da yöneltiyorum bu soruyu.
Yani şunu ifade edeyim. İki dönemdir biliyorsunuz halkın iradesini adeta gasp ederek kayyum atanıyor. İşte en son biliyorsunuz en bariz örneği Diyarbakır Belediyesi'nin. İşte Selçuk Hoca seçilir seçilmez seçilmeden önceki aday olduğu anda Selçuk Hoca'ya soruşturma açıldı. Seçilir seçilmez de Selçuk Hoca kayyumun hırsızlıklarını, kayyumun banyosunu, o altın varaklı banyoları hepimiz hatırlıyoruz. Onları paylaştıktan sonra Selçuk Hoca bugün halen cezaevinde ve yerine kayyum atandı ve sadece Selçuk Hoca değil 50'ye yakın belediyemiz bu şekilde gasp edildi. Şu anda AKP, MHP de şunun farkında. Kayyumlar çürüme. Kayyumlar yolsuzluk. Kayyumlar hesap vermemezlik. Kayyumlar halk iradesinin gaspı. Yani siyaset biliminde açısından söyleyeyim, meşruiyetleri tamamen sıfırlanmış bir şeyden bahsediyoruz, bir kavramdan bahsediyoruz. Bugün sokaktaki çocuğa dahi sorduğumuzda, mesela çocuklar anne babalarıyla kurdukları ilişkilerde sen benim kayyumum değilsin diyorlar. Çünkü o kayyum anlayışının esasen bir gasp anlayışı olduğunu artık sokaktaki çocuk dahi biliyor. AKP MHP'nin de bu noktada bu sistemle yürüyebileceğini artık biz düşünmüyoruz. Yürümemeleri gerekiyor. Çünkü atanan her kayyum aynı zamanda halkın iradesinin gasp edilmesi ki bu sizin de bildiğiniz gibi özellikle Tayyip Erdoğan ve AKP yıllarca işte kendilerini bu halk iradesinin gaspı noktasında mağduriyete yatarak yıllarca siyaset yaptılar. Ama ellerine ilk fırsat geçince bu şekilde, şöyle söyleyeyim, Hitler'in, Mussolini'nin yapmayacağı şekilde halk iradesini gasp ettiler. Yani şimdi biz bazı şeyleri de şöyle söyleyeyim Berna Hanım, ülkenin batı yakasından bahsediyorum. Bazı şeyler normalmiş gibi davranıyoruz. Yani mesela bir yerde kayyumun atandığı bir yerde biz normal demokratik seçim yapıyoruz. Yani bunun normalleşmesi zaten bir sorun. Bütün muhalefetin, bu sadece DEM Parti'nin sorunu değil, tüm muhalefetin, yani sağdan sola tüm yelpazenin buna itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü burada halk kendisini seçtiği kişi tarafından yönetilmek isterken ve demokrasinin temel sac ayaklarının birincisi olan mesele ortadan kaldırılıyor ve biz batı yakasında yaşayanlar her şey normalmiş gibi davranıyoruz. Bu noktada ben şunu ifade edeyim. DEM Parti'ye Kadıköy'de, Beşiktaş'ta, Bakırköy'de, İstanbul'da verilecek her bir oy aynı zamanda Diyarbakır'daki, Hakkari'deki, Van'daki kayyuma da bir mesajdır. Biz sizin bu anlayışınızı tasvip etmiyoruz. Biz DEM Parti'nin yanında duruyoruz. DEM Parti'nin halkın iradesini temsil ettiğini biz onaylıyoruz anlamına geliyor. Yani bu noktada biz şunu söyleyeyim, yani tabii ki AKP MHP'ye kimse güvenmiyor, güvenmiyoruz. Ama halkımızın seçtiği belediye eş başkanlarına, halkımızın seçtiği belediye meclislerine, halkımızın seçtiği adaylarımıza sonuna kadar sahip çıkacağına inanıyoruz. Çünkü biz temel düşüncemiz, biz halkımıza güveniyoruz. Her zaman halkımızla birlikte mücadele ettik. Halkımızla birlikte de mücadele etmeye devam edeceğiz.
Sayın Mizgeski, biz de kısa dalga olarak çıktığınız bu uzun ve meşakkatli adaylık sürecinde başarılar diliyoruz size.
Teşekkür ediyorum.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.